Ayrım 32, sayfa 481. Bunun hemen ardından Korun'un oradaki topçu birliğinden bizim köyün bulunduğu yöne doğru birbiri ardına karga karası havan topları yağmaya başladı. Mavi bir ışık demirdi, Korun'un üzerindeki göğü lila rengine boyadı. Güneş donuklaştı, renksiz bir griye dönüştü. İlk salvadan sonra vahşi topraklar yıldırım düşmüşe döndü. Ardından şarapnel parçalarının ıslıklarını duydum. Sonra kırık bir gong gibi çalan patlamalar eşliğinde bizim köyden beyaz dumanlar tütmeye başladı. Birkaç salvadan sonra taşkın ejderha nehrinin karşı kıyısından misilleme yapan daha büyük havan topları ateşlendi. Topların bazısı koruya, bazısı da vahşi topraklara düştü. Bu karşılıklı atışma, önce ben sana geleyim, sonra sen bana gelirsin şeklinde bir akraba ziyaretine dönüşüp bir süre böylece devam etti. Vahşi toprakları bir sıcak hava dalgası vurdu. Bir saatlik çatışmadan sonra koruda büyük bir yangın çıkınca patlama sesleri kesildi. Ama bu sessizlik bizim köyün karşısından ateş edenler için geçerli değildi. Top mermileri bitmemiş olacak ki toplar ateşlendikçe giderek daha uzağa isabet eder oldular. Kumlu tepelerin ardı birden havan toplarıyla masmavi kesildi. Şarapnel parçaları ıslıklar çalarak bizim köye düştü. İşte bu salvo korunun oradan atılanlardan az sayıca ve etki olarak daha güçlüydü. Korudan atılan salvoları kargo sürüsüne benzettiğimi söylemiş miydim? Kum tepelerin ardına gizlenmiş olan havan toplarından gelenlerse eli yüzü düzgün siyah domuz yavrularına benziyordu işte. Kısa bacaklarıyla büyük adımlar atmaya çalışıp küçük kuyruklarını kıvırarak hork hork sesleriyle birbiri ardına bizim köye düştüler. Köye indikten sonra küçük siyah domuz yavruları değillerdi artık. Şimdi büyük siyah panterlere, kaplanlara ve yaban domuzlarına dönüşmüşlerdi. Testere gibi dişleriyle neye dokunsalar hemen ısırıveriyorlardı. Salvolar tüm şiddetiyle sürerken uçaklar geri döndü ama bu kez kanat kanata çiftler halinde uçan 20 tane uçak vardı. Bu kez çok yüksekten uçuyorlardı. Bir yandan uçuyor, bir yandan da yumurtaları aşağı salıyorlardı. Vahşi topraklarda bir sürü büyük delik açıldı. Peki ya sonra? Bizim köyün orada bir tank sürüsü gümbür gümbür değerek çıka geldi. O zamanlar bu uzun metal boyunları olan hantal makinelere tank denildiğini bilmiyordum. Sıra halinde arkalık topraklara çıktılar. Tankların arkasından başlarında miğferler olan kümü kümü askerler geldi. Askerler bir yandan yere çömelip kısa adımlar atarak ilerliyor, bir yandan da havaya ateş ediyorlardı. Pat pat pat, pat pat pat, pat pat pat pat pat. Nişan almadan gelişigüzel ateş ediyorlardı. Zaten iki seçenekleri vardı. Kurşun ya isabet edecek ya da ıskalayacaktı. Havan toplarının açtığı bir deliğe girdik. Kimimiz yere uzandı, kimimiz ise oturdu. Yüzlerimizde sakin bir ifade vardı. Sanki hiçbirimiz korkmuyormuş gibiydik. Tankların paletleri hızla dönmeye başladı. Tankların karınlarının altındaki bu birbirine zincirlenmiş gibi duran demir tekerlekler birbiri ardına sırayla dönerken büyük bir gürültü çıkartıyorlardı. Vahşi toprakların engebeli zemini umurlarında değilmiş gibi boyunları ileriye doğru uzatıp ilerlemeye devam ettiler. Bir yandan deli gibi koşuyor, bir yandan da öksürüyorlardı. Hapşırdılar, balgam çıkardılar, çirkin zorbalar gibi mantıksızca etrafı talan ettiler. Balgam çıkarmaktan sıkılınca ateş topları tükürdüler. Her ateş topu tükürdüklerinde boyunları geri çekiliyordu. Vahşi topraklarda açtıkları büyük delikleri kapatmak için tek yapmaları gereken şey deliklerin üzerinde şöyle birkaç kez ileri geri gezinmekti. Arada toprak sarısı küçük insanları da toprağın altında bırakıyorlardı. Geçtikleri yerlerdeki topraklar sanki pullukla daha yeni sürülmüş tarlalara dönüşüyordu. Kumlu tepelerin önüne geldiklerinde üzerlerine top mermisi yağdı. Pat pat, sorun değil. Top mermileri onlara işlemiyordu. Sadece birazcık sarsıldılar. Ama arkalarındaki askerler için kazın ayağı hiç de öyle değildi. Teker teker yere serildiler. Kumlu tepelerin arkasından ellerinde darı saplarından yapılmış meşaleler taşıyan bazı adamlar koşarak gelip meşaleleri tankların karınlarının altına fırlatınca tanklardan birkaçı patlayarak yukarıya sıçradı. Adamların birkaçı da yerde taklalar atarak tankların önüne düştü. Birkaç patlama sesi duyuldu. Bazı tanklar öldü, bazısı yaralandı. Kum tepelerindeki askerler büyük plastik bir top gibi aşağı yuvarlanıp orada bulunan miğferli askerlerle savaştılar. İç içe geçen bağırışmalar, anlamsız kükremeler, yumruk yumruğa dövüşenler mi istersiniz? Yoksa uçan tekme atanlar mı? Boyun sıkan mı alırsınız yoksa taşak sıkan mı? Parmak ısıran, kulak çeken, göz oyan, beyaz kılıcı sokup kıpkırmızı çıkaran saymakla bitmez. Hiçbir teknik atlanmadı. İri bir askere yenilmekte olan kısa boylu bir tanesi eline gizlice bir avuç kum alıp ''Abiciğim, seninle ben akraba sayılırız. Benim baba tarafından kuzenimin karısı, senin küçük kız kardeşin. Tüfeğinin kabzasıyla beni dövme ne olur.'' dedi. İri olan adam ''Tamam, seni bu kez affediyorum. Bir keresinde evine gelip içki içmişliğim var. Sizin evdeki o bakır karaf ne güzeldi ya. O tarz işlenmiş karafa maderin ördeği karafı derler dedi. Bu sırada kısa olan elindeki kumu irinin yüzüne fırlattı. İri askerin gözleri kısa bir süreliğine görme yetisini kaybetti. Kısası sinsice onun arkasına geçip bir el bombasıyla irinin kafasını patlatıp kabak gibi açtı. O gün o kadar çok manzarayla karşılaştım ki olan biten her şeyi görebilmem için 10 tane gözüm olsa yine de hepsini göremezdim. Gördüklerimi size anlatmam için 10 tane ağzım olsa bile yine de hepsini anlatmaya halim kalmaz. Miğferli askerler dalga halinde hücum ettiler. Ölüler duvar gibi önlerine yığıldı. Yine de yıkamadılar. Ardından ateş püskürten makineler geldi. Makine bir atışta kumlu tepeleri çama çevirdi. Uçaklar yine geldiler. Aşağıya lavaş ve etli çörekler fırlattılar. Ha, bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Deste deste rengarenk kağıt paralar da fırlattılar. Akşam karanlığı bastırınca iki tarafta yoruldu ve biraz oturup dinlendiler. Biraz dinlendikten sonra yine savaşmaya başladılar. Öyle hararetli savaştılar ki yer gök kızardı. Donmuş topraklar çözüldü, yabani tavşanlar tek tek yere serildi. Hayır, vurulmadılar. Hepsi korkudan öldü. O gece o kadar çok top ve tüfek patlaması oldu ve gök öyle bir aydınlandı ki o parlaklıktan gözlerimizi açamadık. Gün aydınlandığında miğferli askerler silahlarını atıp teslim oldular. 1948 yılının ilk gününün sabahı bizim aileden 5 kişi ve benim keçim donmuş taşkın ejderha nehrinin çok dikkatli bir şekilde geçip karşıdaki sete tırmandık. Şah Zahua ile ben büyük ablama arabayı çekerken yardım ettik. Setin üzerinden nehrin havan toplarıyla delik deşik olmuş donmuş yüzeyine baktık. Bu büyük deliklerden fışkıran nehir suyunu izledik. Buz parçalarının kırılırken çıkardığı çatırtıları dinledik. Neyse ki hiçbirimiz nehrin içini boylamamıştık. Güneş nehrin kuzeyindeki savaş alanına vuruyordu. Barut ve duman kokusu henüz dağılmamıştı. Bağırışlar ve zafer nidaları duyduk. Ara ara patlayan silah sesleri o vahşi toprakları hayatta tutuyordu. Miğferler zehirli mantarlar gibi etrafa dağılmıştı. Birden dilsiz kardeşleri hatırladım. Annem o iki kardeşi havan toplarının açtığı bir deliğe koymuştu. Üzerlerine toprak bile atamamıştık. Kendi kendime, hadi arkanı dön ve köye doğru bak biraz dedim. Bizim köy nasıl olduysa tam anlamıyla bir enkaza dönüşmemişti. Bir mucizeydi bu. Kilise hala ayakta dikiliyordu. Değirmen de öyle. Simaların evinin sadece yarısı yerle bir olmuştu. Ama en önemlisi bizim evin hala ayakta duruyor olmasıydı. Sadece salonun çatısında bir havan topunun açtığı büyük bir delik vardı. Avluya girdiğimizde sanki birbirini tanımayan yabancılar gibi süzdük birbirimizi. Bir süre bakıştıktan sonra birbirimize sarılıp annemin liderliğinde ağlamaya başladık. Ağlama seslerimiz birden Simalyang'ın o değerli ağlayışıyla bastırıldı. Arkamıza döndüğümüzde Simalyang'ın bir rakun gibi kayısı ağacının tepesine çömelmiş olduğunu gördük. Üzerinde köpek derisi vardı. Annem hemen onun yanına gidip kollarını açtı. Simalyang ağaçtan atlayıp kendini siyah bir duman gibi annemin kucağına attı. 4. Bölüm 1. Barış döneminin ilk karı ölenlerin kemiklerini üzerine örttü. Aç, vahşi güvercinlerin karda tökezlerken attığı mutsuz çığlıklar dul kadınların belli belirsiz çığlıklarını andırıyordu. Kardan sonraki ilk sabah gök şeffaf bir buz parçasına dönüştü. Güneş doğudan kıpkırmızı yükselirken yerle göğün arası engin bir altın sırra dönüştü. Kar her yeri kaplamıştı. İnsanlar evlerinden çıktığında nefesleri pembe bir sis gibi çıktı ağızlarından. Ayak basılmamış kara çıkıp sırtlarında yükleriyle koyun ve inek sürülerini güderek köyün doğusundaki o geniş mi geniş vahşi topraklardan yola koyuldular. Sonra güneye yönelip yengeç ve istiridyenin bol yetiştiği Mua nehrinden geçerek 50 dönümlük şaşırtıcı dağlık alana vardılar. Oradan da Goemi Kuzeydoğu bucağının o olağanüstü kar pazarına koşturdular. Kar üzerine kurulan pazarda kara ilişkin alım satımlar yapar, atlarına çeşitli adaklarda bulunur ve bir festival düzenlerlerdi. Bu insanların düşüncelerini bastırıp kendilerine saklamaları gereken bir ayindi. Eğer ağzınızı açıp da içinizden geçenleri söylerseniz bu felakete davetiye çıkarmak olurdu. Kar pazarında gözlerinizle bakabilir, burnunuzla koklayabilir, elinizle dokunabilir, beyninizi kullanıp düşünebilir ama zihninizden geçenleri ağzınızdan çıkaramazsınız. Eğer ağzınızı açıp konuşursanız ardından başlarına ne geleceğini şimdiye kadar hiç kimse sorgulamadığından kimse de cevap verememişti bu soruya. Herkes sanki cevabı çoktan biliyor gibiydi. Üstü konuşmadan kapanmış bir anlaşmaydı bu. Doğan ve Kuzeydoğu bucağındaki katliamdan kurtulanların hepsi bunların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Üzerlerinde yeni yıl giysileriyle karlara basa basa dağlık bölgeye yürüyordu. Soğuk kar kokusu iğne gibi burunlarına batıyordu. Kadınlar mantolarının geniş ve kat kat pamuklu olan yenleriyle burunlarını ve ağızlarını kapatmışlardı. Görünüşe göre karın o soğuk kokusunun burunlarına girmesini önlemeye çalışıyorlardı. Bense kadınların ağızlarından bir şey kaçırmamak için örttüğünden adım gibi emindim. Karla örtülmüş engin topraklarda karın ezilirken çıkardığı sesler yankılanırken insanlar kurallara uyup konuşmamayı deniyordu ama yanlarındaki hayvanların hiç de öyle bir dertleri yoktu. Koyunlar meledi, inekler möledi. Savaştan bir şekilde sağ kurtulmuş olan yaşlı atlarla sakat katırlar kişnedi. Vahşi ve kuduz köpekler o sert ve inatçı pençeleriyle cesetleri parçalarken güneşe doğru kurt gibi uludular. Köydeki kuduz salgınından kurtulan tek köpek olan kör köpek sahibi Taoist rahip Men Shengwu'nun peşinden utangaç bir tavırla karda ilerliyordu. Dağlık bölgenin tuğladan yapılmış pagodasının önündeki üç odalı sazdan kulübenin sahibi Men Shengwu idi. 120 yaşındaydı. Tahıl yemekten sakınmak diye bilinen büyülü bir yöntemi uygulardı. Söylenilene göre neredeyse 10 yıldır ağzına bir lokma bir şey koymamıştı. Yine söylenenlere göre Ağustos böcekleri gibi sadece sabah çiğiyle besleniyordu. İhtiyar Men köylülerin gözünde yarı insan yarı tanrıydı. Hafif ama çevik adımlarla gizemli bir şekilde yürürdü. Ampul gibi parlayan kel bir başı vardı. Beyaz sakalları çalıları andırıyordu. Dudakları küçük bir katırınkine benziyordu ve dişleri inci gibi parlıyordu. Yüzü ve burnu kıpkırmızıydı. Beyaz kaşları kuş kanadını andırıyordu. Köye yılda bir kez o da kış gün dönümü festivalinde inerdi. Her yıl kar pazarında, şimdi kar festivali demek daha uygun düşer, kar prensini seçmek gibi özel bir görevi vardı. Kar prensi kar pazarındaki kutsal görevleri yerine getirmek için seçilirdi ve hatırı sayılır maddi ödüller kazanırdı. Bu yüzden köydeki her aile kendi oğullarının kar prensi olarak seçilmesini dört gözle beklerdi. O yılın kar prensi bendim. Shangguan Yintong. İhtiyar Men, Gaomi Kuzeydoğu Bucağı'nın 18 köy ve kasabasını dolaşıp sonunda beni seçmişti. Ve bu benim hiç de sıradan biri olmadığımın kanıtıydı. Annem bu kez sevinç gözyaşları döktü. Ne zaman sokağa çıksam beni gören kadınlar bana saygıyla bakıyordu. Kar prensi, kar prensi, kar ne zaman yağacak diye tatlı dille sorarlardı bana. Ben de bilmiyorum, karın ne zaman yağacağını nereden bilebilirim ki? Kar prensi karın ne zaman yağacağını bilmiyor mu? Ah, demek göğün sırlarını açığa çıkarmak istemiyorsun. Herkes karın yağmasını dört gözle bekliyordu. Özellikle de ben. İki gün önce akşam üzeri gökte kırmızı bulutlar toplanmaya başladı. Dün kar yağmaya başladı. Önce küçük taneler halinde yağdı, sonra taneler büyüdü. Kas tüyü ve pompon şeklini aldılar. Birbiri ardına yağan kocaman ve yuvarlak kar taneleri güneşin önünü kapattı. Kar yağdığı için hava erken kararıyordu. Bataklıkta tilkiler ve envai çeşit köpek havlıyor, cadde ve ara sokaklarda hayaletler dolanıp iniyordu. Ağır ve ıslak kar taneleri pencerelerin kağıt kaplamalarına çarpıyordu. Beyaz canavarlar pencere kenarlarına tüneyip kalık kuyruklarıyla pencere çerçevelerine vuruyordu. O gece heyecandan uyuyamadım. Gerçek mi yoksa hayal mi olduklarını bir türlü karar veremediğim bir sürü tuhaf şey gördüm. Gördüklerimi kimseye anlatmayacağım çünkü gördüklerim onları görmemiş olan birine çok sıradan gelebilir. Gün daha yeni yeni aydınlanmaya başladığında annem bana elimi ve yüzümü yıkamam için su kaynatmıştı bile. Annem ellerimi yıkarken bana küçük eniğinin patilerini bir güzel yıkacağını söyledi. Büyük bir dikkatle tırnaklarımı kesti. Ardından sanki kendi markasını tescillemek ister gibi kırmızı bir boya sürdüğü parmağıyla alnımın tam ortasına damgaladı. Annem kapıyı açtığında ihtiyar Men'in çoktandır kapının dışında beklediğini fark ettik. Beyaz bir cübbe ve beyaz bir şapka getirmişti. İkisi de beyaz satenden yapılmıştı ve ışıl ışıl parlıyorlardı. Onlara dokunmak bile içimi bir hoş etti. Bana bir de beyaz at kuyruğundan yapılmış, hostu denilen ve sahibine her türlü arzudan uzak tutmaya yarayan fırça gibi bir şey getirmişti. Beni kendi elleriyle giydirdi. Ardından avluya çıkarıp karda birkaç adım attırdı. Harika dedi ihtiyar men. Gerçek anlamda bir kar prensi oldun şimdi. Son derece gururlandım. Annem ve büyük ablam da çok mutlu oldular. Şazahua hayran hayran bana bakıyordu. Sekizinci ablamın yüzüne çiçek gibi bir gülümseme yerleşmişti. Simalyanga alaycı bir tavırla sırıtıyordu. Timalyansa alaycı bir tavırla sırıtıyordu. İki adam beni sol tarafına bir ejderha, sağ tarafına ise bir zümrütü anga figürü işlenmiş olan tahtrevanda taşıdılar. En önde profesyonel bir tahtrevan taşıyıcısı olan Wang Taiping yürüyordu. Onun arkasından ağabeyi Wang Gongping vardı. O da profesyonel bir tahtrevan taşıyıcısıydı. Wang kardeşlerin ikisi de biraz kekemeydi. Birkaç yıl önce askerlikten yırtmak için Wang Taiping kendi işaret parmağını kesmişti. Wang Gongping ise testislerine kroton yağı döküp fıtığı varmış gibi göstermişti. Onların sahtekarlığının farkına varan köy muhtarı Du Buhuan iki kardeşe av tüfeğini doğrultup onlara iki seçenek vermişti. Birincisi vurulmaktı tabii ki, ikincisi ise cephe hattına gidip sedye taşıyıcılığı yapmaktı. Hem yaralı askerleri hem de cephaneleri taşıyacaklardı. İkisi de kekeme olduklarından bir türlü cevap veremediler. Kilisenin yapımı sırasında iskeleden düşüp bir bacağı topal kalan babaları Wang Dahai, oğulları yerine karar verip ikinci yolu seçti. Bu iki profesyonel tahtrevan taşıyıcısı tahtrevanları çevik bir harekette kaldırıp hızla taşıdıklarından ötürü üstlerinden övgüler aldılar ve onurlandırıldılar. Terhis edilecekleri zaman sıhhiye tabur komutanları Lu Kuanli bizzat kendi elleriyle onlar için bir tavsiye mektubu yazdı. Onlarla birlikte terhis olan Du Buhan'ın erkek kardeşi Du Yinhuan birden hastalanıp ölüverdi. İki kardeş Du Yinhuan'ın cesedini 750 kilometre boyunca tahtrevanla köye taşıdılar. Du Buhan'ın evine gelene kadar yolda bin bir güçlüye göğüs geldiler. İki kardeş kekelemekten dertlerini anlatamayınca Du Buhan o bunlara iki tokat attı. Ardından da Du Yinhuan'ı onların öldürdüğünü söyledi. İki kardeş de sıhhiye tabur komutanları Lu Qianli'nin bizzat kendi elleriyle onlar için yazdığı tavsiye mektubunu ve sertifikalarını çıkardı. Mektubu ve sertifikaları alan Du Buhuan kağıtları cart diye ufak edip elini kaldırarak bir asker kaçağı her zaman asker kaçağıdır dedi. Kardeşlerinin yüreğine işte o an anlatılamaz ve anlatamayacakları bir acı indi. İkisi de geniş ve çelik gibi sert omuzlara sahipti ve bu iş için iyi eğitilmiş bacakları vardı. Onların taşıdığı bir tahtrevanda oturmak nehirden aşağıya hızla inen bir tekneye binmek gibiydi. Karla kaplı araziler parlak ışık dalgaları gibi yanımdan geçiyordu. Etrafta bağırışan köpeklerin havlamaları bakır gibi tıkırdadı. Monerin üzerinde de taş bir köprü vardı. Köprünün direkleri çam ağacından yapılmıştı. Yani taş köprü derken aslında ahşap direkleri olan taş bir köprü gelmeli aklınıza. Kumlu Tepe Köyü'nün Köy Kadınları Derneği'nin başkanı Go Hong King köprünün üzerinde dikiliyordu. Saçlarını küt kestirip perçem bırakmıştı. Başında kelebek şeklinde plastik bir saç tokası vardı. Yukarı kıvırık üst dudağı mor dişetlerini gösteriyordu. Üzerinde portakal kabuğu gibi gözenekleri olan kıpkırmızı bir yüzü vardı. Çenesinde sakallar çıkmıştı. Acımasız gözlerini üzerime dikti. Onun dul kaldığını biliyordum. Bir tankın altına yuvarlanan kocası kıymaya dönmüştü. Küçük köprü ayaklarımız altında sallanırken köprü taşları homurdanmaya başladı. Köprüyü geçtikten sonra arkama baktığımda karlı arazinin üzerindeki sıra sıra ayak izlerini gördüm. Benim olduğum tarafa geçmek için çabalayan pek çok insan vardı. Annemi, büyük ablamı, bizim çocukları ve keçimi gördüm aralarında. Annem acaba keçime sütyen takmış mıydı? Eğer ona sütyen takmayı unuttuysa keçim şimdi acı çekiyor olmalıydı. Çünkü kar kalınlığı diz boyuna ulaşmıştı ve keçimin memeleri şimdi kara sürtüyor olmalıydı. Bizim evden dağlık bölgeye 5 kilometre mesafe vardı. Acaba bu kadar yolu sütyensiz nasıl gelmişti? Taşıyıcılar beni dağın ta yukarısına kadar taşıdılar. Oraya vardığımızda bizden önce gelmiş olan insanlar hallerinden pek bir memnun bakışlarla beni karşıladılar. Kadınlar, adamlar, çocuklar hepsinin ağzı sımsıkı kapalıydı. Ağızları vardı, dilleri yoktu sanki. Konuşmaya can atıyor ama yasaktan ötürü konuşamıyorlardı. Yetişkinlerin yüzlerinde ciddi bir ifade vardı. Çocukların yüzlerinde ise yaramaz bir ifade. Taşıyıcı kardeşler Rahip Min'in emri üzerine beni yaylanın ortasında kurulmuş olan kare şeklinde toprak bir sahneye taşıdılar. Sahnenin üzerinde iki sıra uzun oturma sırası vardı. Oturma sıralarının önünde ise içinde üç tane tütsü olan bir buhurdan duruyordu. Otururken ayaklarımı sarkıtmam için tahterevanı oturma sıralarının arasına yerleştirdiler. Sessiz, soğuk, kara bir kedi gibi ayak parmaklarımı, beyaz bir kedi gibi de kulaklarımı ısırıyordu. Yanan tütsüler bir solucan gibi ses çıkarıyorlardı. Kıvrılıp buhurdan düşen tütsü külleri ise yangında yakılan bir ev gibi kükrediler. Tütsü kokusu bir tırtıl gibi sol burun deliğinden içeri girip sağdakinden çıkıyordu. Rahip Men sahnenin altındaki bronz mangalda 100 paralık günlük yaptı. 100 paralık günlük yaktı. Alevler altın kelebekler gibi altın tozuna batırılmış kanatlarını çırptılar. Yanmış kağıtlar siyah kelebekler gibi havada yavaşça süzüldüler. Uçmaktan yorulunca bembeyaz karın üzerine düşüp anında öldüler. Rahip Men Kar Prensi'nin sahnesi önünde secde etti. Hemen ardından bakışlarıyla Van kardeşlere beni tekrar kaldırmalarını emretti. Rahip Men bana yaldızlı kağıda sarılmış bir sopa uzattı. Sopanın ucu folyo kaplı bir kaseye benziyordu. İşte bu sopa Kar Prensi'nin asasıydı. Şimdi ben bu kırıldı kırılacak sopayı sallarsam gökten kar mı yağacaktı? Rahip Men beni Kar Prensi seçtikten sonra bana kar pazarını başlatan kişinin kendi hocası Rahip Chen olduğunu anlatmıştı. Rahip Chen bizzat Taoizmin kurucusu Lao Tzu tarafından kar pazarını kurmakla görevlendirilmiş ve görevini başarıyla yerine getirdikten sonra göğe yükselip ölümsüzler arasına karışmış. Ölümsüz olduktan sonra çok yüksek ta bulutların üzerine uzanan bir dağda yaşamaya başlamış. Orada çam fıstığı yiyip kaynaklardan su içiyormuş. Çam ağaçlarından kavak ağaçlarına, kavak ağaçlarından da dağdaki mağarasına uçarmış. Rahip Men, Kar Prensi'nin görevlerini bana ayrıntılarıyla açıkladı. Birinci adım, sunağa oturup kalabalıkların saygı ve adaklarını kabul etmekti. Bu adımı çoktan atmıştım bile. İkinci adımsa, kar pazarında devreye çıkmamdı. Bu adım da şimdi atmakta olduğum adımdı işte. Ayrım sonu sayfa 492.